Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bize sizin e-mailleriniz yoluyla veya başka şekilde ulaşan soruları not alıyoruz. Bu soruların üzerinden sohbetimizi sürdürüyoruz. Erkam Radyo'nun e-mailine sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Yani ihtiyaçlara cevap verme, değerlendirme bakımından sorular bizim için toplumun ihtiyaçları açısından bir değer ifade ediyor. Çünkü sahabe döneminde de ashab-ı kiram birbirlerine, işi bilenlere problemle karşılaştığı zaman soruyor. Fakat bu sorulara cevap vermede sahabe önce Kur'an-ı Kerim'de ne var acaba bu konuyla ilgili? Abdullah bin Mesud, diğer Abdullah bin Ömer, Zeyd bin Sabit ve diğer sahabiler, konuları bilen sahabiler kendine soru geldikleri zaman Peygamberimiz Efendimiz'in vefatlarından sonra kitap sünnet çizgisinde bunları cevaplıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ayet varsa ayet okuyarak şu ayet-i kerimeye göre bu problem böyledir. Veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifine göre bu problem şöyle çözülür manasında. Arka planda muhakkak dinleri zikrederek cevap veriyorlardı. Dolayısıyla Allah'ın Resulü zaten bildiğimiz gibi Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken Yemen bölgesinde karşılaştığın problemleri nasıl çözeceksin diye soruyor Muaz bin Cebel'e. Kur'an-ı Kerim'e göre diyor. Kur'an-ı Kerim'de o konuyla ilgili ne varsa ki ana konuları bildiği anlaşılıyor Muaz bin Cebel'in. Kur'an-ı Kerim'e bakarım, ona göre çözmeye çalışırım. Peki Kur'an-ı Kerim'de bulamazsan diyor Peygamberimiz. O zaman sizin hadis-i şeriflerinize bakarım. Sizden gördüğüm şekliyle. Yani şimdiye kadar Medine-i Münevvere'de sizin yakınınızda bu gibi benzer problemlerde sizin verdiğiniz çözümler, cevaplar var. Onları dikkate alarak çözerim. Peki sünnette de bulamazsan? Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim'de bulunmayabilir yeni gelen bir sorun cevabı. Hadis-i şeriflerde de bulunmayabilir. O zaman diyor işi bilenle istişare ederim diyor. Ve bunu re'imle çözmeye çalışırım diyor Muaz Hazretleri. Ve bunu askıda bırakmam. Yani İslam'da demek ki her önüne gelen probleme muhakkak bir çözüm üretilmesi asıl oluyor. Önce Kur'an-ı Kerim'de acaba ne buyurulmuş? O araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bulunmazsa Peygamberimizin sünnetinde ne var acaba diye araştırılıyor. Ona göre çözümleniyor. Bu da olmazsa o zaman tabii günümüze göre düşündüğümüz zaman mezhep imamları bu yeni yeni meseleler üzerine kafa yormuş. Bunlar konusunda fetvalar vermiş, içtihatlar ortaya çıkmış. Dolayısıyla mezhep imamların görüşü acaba bu konuda nedir? İçtihat ederken Kur'an ve sünnette açıkça hüküm bulmayan konuda nasıl fetva vermişler? İşte mezhep imamların görüşü dediğimiz bu sefer C, D şıkkına sıra geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim, sünnet, mezhep imamların bunları yorumlaması, mezhep. Bir mezhebe göre diyelim bir çözüm üretilmiş ama günümüzde uygulama zorlukları meydana gelmiş. Veya önceki yüzyıllarda bir takım zorluklar ortaya çıkmış o konuda. Bu defa başka bir mezhebin, yine hak mezhebin görüşünü esas alarak geçişler yapıldığı da olmuş. Mezhepler arasında dolayısıyla tercih erbabı denilen diğer mezhepten görüş almak yoluyla kolaylıkları veya çok dara düşülen konuda çözümü o yolla üretmişler. Ve bunun tarihte çok örnekleri vardır ve günümüzde de buna ihtiyaç olan konular bitmiyor. Mesela örnek olarak diyelim kaybolan birisinin nikahı ne olacak? Gayip denilen bir erkek gitmiş, bir daha yıllarda ses çıkmıyor mesela. İzi kaybolmuş, ne oldu belli değil yalnız. Sağ mı, vefat mı etti, ne oldu bilinmiyor. Şimdi hanımı ne kadar bekleyecek? Malı, serveti varsa miras konusunda nasıl girecek, girmeyecek mi mesela? Şimdi Hanefi mezhebi bu konuda çok uzun bir süre yorumunu yapmış. Demiş, olabilir yani kocası yıllar sonra dönüp gelebilir. Bu ihtimal olduğu sürece, yani kısaca vefat ettiği, bilinmediği sürece hanımı bekler, nikahı devam eder demiş Hanefi mezhebi. Ne kadar? 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Akranı ölünceye kadar, yani 60, 65, 70 yaşlarında bu erkeğin akranı olan köylüsü, kentlisi, mahallesindeki arkadaşları vefat edecek yaşa gelinceye kadar kadını bekler demişler hayatta kalabilirse. Malı da mirasa girmez gibi değerlendirilmiş. Fakat bu çok uzun bir süreyi içine alıyor dikkat edilirse. Yani 20-25 yaşında diyelim evli olan bir ailede erkek gitmiş, geri dönmemiş. Tabii savaşa gitmiş, dönmemiş de ona ittifakla bir hüküm konmuş. Demişler savaş sona erip de son askerlerin döndüğü tarihten itibaren bir yıl beklenir. Dönmezse hükmen şehit olduğu, orada ölüp kaldığı kabul edilir denilmiş. Bu mezheplerde ittifaklı bir konu. Yani bir yıl kadar beklenir savaş sonrasında. Ondan sonra hanımı serbest kalıyor. Dolayısıyla hükmen ölmüş kabul ediliyor. Bu kadın ölüm iddeti bekliyor. İşte 4 ay 10 gün malum ayet-i kerimeye göre. 4 ay 10 gün kadar bekliyor hanımı. Ondan sonra serbest kalıyor. İstediğiyle evlenebilir mesela. Malı varsa malı mirasa giriyor. O şehit olduğu düşünülen kişinin. Fakat ölüp ölmediği de bilinmiyor mesela. Ama savaş şartları içinde olmuş hadise. İşte savaş şartları içinde olmaksızın kaybolup bir daha geri dönmeyen bir erkekle alakalı Hanefi mezhebinde çok uzun süreli bir çözüm üretilmiş. Fakat bu sıkıntılara sebep olmaya başlamış. Çeşitli dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nu düşünürsek çok büyük bir imparatorluk. Erkekler gidiyor çalışma için başka şekillerde geri dönmüyor. Haberleşme, haber de olamıyor. Yıllarca çok uzun süre beklemek sıkıntılar doğuruyor. Onun üzerine Maliki mezhebinin görüşü mesela. Maliki mezhebinde 4 yıl kadar bekliyor böyle bir kadın. En son haber tarihinden itibaren 4 yıl geçince ses seda gelmediyse, bir haber çıkmıyorsa mahkemeye başvuruyor. Tefrik kararı deniyor. Yani kısaca hükmen ölümüne mahkeme karar veriyor. 4 yıldan beri hiç haber alınamayan bu erkeğin hükmen öldüğü düşünülür. Niye ailesiyle ilgilenmedi? Niye bir haber salmadı? Niye dönüp gelmedi? 4 yıl bu için, iş için, dönüş için yani yeterli bir süredir diye Hazreti Ömer zamanındaki bir uygulamaya dayanarak İmam Malik 4 yıl esas almış. İşte bizim Osmanlı İmparatorluğu uygulamasında da ki bu 1917 Talih Hukukale kararnamesi vardır bildiğimiz gibi 156 maddelik ki İslam medeni hukukunun evlenme, boşanma, aile konularını içine alır. Osmanlı son kanunudur. Orada da Maliki mezhebe esas alınmış mesela. Yani o mezhepten tercih yapılmış. Bir kadının kocası kaybolursa en son haber tarihinden itibaren 4 yıl kadar beklenir. Ondan sonra hanımı isterse mahkemeye gider, tespit ettirir bunu. Delillerle, şahitlerle, belgelerle. Mahkeme dolayısıyla hükmen bu erkeğin öldüğünü karara bağlar. Dolayısıyla hanımı iddet beklemeye başlar. Ölüm iddeti 4 ay 10 gün kadar bekledikten sonra da serbest kalır. Ve malı varsa mal da miraslara geçer. Tabii daha sonra çıkar gelirse ne olur konuları da tartışılmış. Artık tabii bu nikah etkilenmiyor. 4 yıl neye aramadı hanımını, neye dönmedi. O konuda erkeğin kendisini sorumlu tutması da gerekiyor. Şimdi buna benzer hulasa diğer mezheplerden görüşler bir hayli alınmış. İşte hanımların yolculuk konusunda da günümüzde hacca hanımefendi gider mi gidemez mi mahremi olmadan mesela. Şu anda bilinen hac hazırlıkları içinde hep sorulan konulardan birisi. Hanefi mezhebine bakılırsa yanında kocası, ağabeyi, oğlu, amcası, dayısı gibi nikah düşmeyecek derecede yakın akrabası, mahremi olmadıkça bir kadın yolculuğa gidemez demiş Hanefi mezhebi. Şimdi İmam-ı Azam Hazretleri tabi bu kanaata varırken bir hadis-i şerife de dayanmış. لَا تُسَافِ الْمَرَةِ فَوْكَ سَلَاتِ اَيَّامِ اِلَى مَعَد۪ي رَحْمِ مَحْرَمٍ hadis-i şerifinde Allah Resulü bir kadın yanında mahrem bir akrabası olmadan 3 günden fazla yolculuk yapmaz veya yapmasın şeklinde Hanefi mezhebinin itibar ettiği yaygın hadis-i şerif var mesela. Bunu esas almış Hanefi mezhebi. Bu da delile dayanıyor sünnete. Fakat günümüze geldiğimiz zaman hanımların diyelim hacca gitme imkanı doğmuş. Beraber rahat gidebileceği grup var. Güvenlikle yolculuk falan yapabilecek. Ama mahrem akrabası yok. Yani erkek akraba olarak yakını yok. Ama onun yanında hanımlardan çok yakın akrabaları var. Yerine göre diyelim ablası var diyelim. Tabii eniştesinin nikahı düştüğü için mahrem sayılmıyor. Yani onunla Hanefi mezhebi açısından yolculuk yapamaz. Yani buna benzer akrabaları var hulasa. Halası var, teyzesi var belki, yakın komşusu var, çok güvendiği ya da şirket çok güvenli. Rahat yolculuk yapabilecek. Ama Hanefi mezhebinin ölçüsüne göre gidememesi gerekirken İmam Şafii burada yol güvenliğini esas almış. Eğer bu hanımı kalabalık bir grup hanımlar içinde rahatlıkla hacca götürecek, getirecek güvenli bir yolculuk varsa, yapabilecekse hacca gider demiş Şafii mezhebi. Şu anda mesela o mezhep esas alınıyor hanımların yolculuklarında. Kısaca yol güvenliği var mı yok mu ona bakılıyor. Yol güvenliği varsa hanımefendi yolculuk yapabiliyor. Ki İmam-ı Şafii de tabii ki bu kanaate varırken, bu içtihadı ortaya koyarken delile dayanmış. Buhari hadislerinden yine. Adi bin Hatem diye bir sahabe var bildiğimiz gibi. Müslüman olduğu Medine-i Münevvere'ye gelip Peygamber Efendimiz'le görüştüğü sırada Allah Resulü Adi bin Hatem'e demiş ki ileride ya Adi öyle bir zaman gelecek ki yol güvenliği sağlanacak ve kadınlar tek başına yolculuk yapmaktan korkmayacakları bir zaman gelecek. Hatta bir kadın Rey kenti bir rivayette zikredilmiş. Da İran tarafındaki bir şehri peygamberimiz örnek vermiş. Bir bakıma oraların Müslümanların eline geçeceğini belki işaret olmak üzere de o şehri örnek vermiş olabilir. Rey kentinden bir kadın tek başına hac için yola çıkacak. Allah'tan başka kimseden korkmadan atını veya devesinin üzerinde Mekke'ye gelecek, haccını yapıp dönecek buyurmuş Peygamberimiz. Bu Buhari hadislerinden mesela. İşte İmam-ı Şafii bu hadisi esas alarak demiş, demek ki kadın için önemli olan yol güvenliği. Eğer onu rahatlıkla o yola götürecek, geri getirecek yol arkadaşları varsa yolculuk yapabilir demiş. Şimdi dolayısıyla buna benzer mezhepler arasında diğer bir mezhebin görüşü gerçekten zamanın şartları bakımından çok gerekli hale geldiyse tabii ehli tarafından tercih yapılarak, fetva verilerek şu tarafa, şu yolculuğa, filanca yere gidişte bu grupla, bu kafileyle giderse bir hanımefendi o grubun içinde güvenliktedir. Rahatlıkla gider ve gelir diye kanaat varsa yine fetvayı alarak tabii ki böyle bir yolculuğa çıkılması gerekir. O yüzden rastgele 2-3 gün, 5 günlük bir kara yolculuğuna bir hanımefendi tek başına ben bir otobüste giderim derse tabii ki gecesi var, gündüzü var, uyku durumu var. Dolayısıyla böyle bir yolculuğa fetva verilmez. Ama bir kafileyle, bir grupla haç yolculuğunda olduğu gibi veya uçakla diyelim Yeşilköy Havaalanı'ndan hanımefendi bindiriyorsunuz uçağa. Uçakta hiç tanıdığı yok, akrabası yok. Ama uçağın içi güvenli bir ortam. Uçaktaki görevliler ve diğer yol arkadaşları ya da yolcu olanlar güven içinde sayılıyor uçağın iç kısmında. Dolayısıyla Almanya gidiyorsa orada indiği zaman da karşılayacak olan akrabası var mesela. Babası, ağabeyi, eşi neyse kim karşılayacaksa veya gideceği yeri biliyor hanımefendi güvenli şekilde. Bu tek başına olsa bile uçağın içi güvenli durumda sayılıyor. Zaten Allah korusun bir uçak kazası falan olsa yanında kocası olsa da yapacağı bir şey yok. Bu ayrı bir konu. Ama dolayısıyla hakkı hukuku orada iffeti korunacak bir ortam var mı yok mu ona bakılıyor. Bu ortam olduğu zaman yolculuk yapabiliyor. Kime göre? Şafii mezhebine göre. Yani dolayısıyla burada yine tercih yapılarak hanımlar için uygulama kolayını getirilmiş. Bunun gibi çeşitli konularda gerçekten mezheplerin birbirine çok önemli noktalarda geçişleri olmuş. İşte buna tercih, mezhepler arasında tercih yapma deniyor. Tabii bunu yine ehlinin yapması, ehlinin konuyu inceleyerek o yöredeki yolculuk, o tarafa giden kafilenin, şirketin durumu güvenli mi değil mi inceleyerek bir karar verilmesi de gerekiyor. Bir kardeşimiz, hocam diyor, insanoğlunun dünyaya geliş amacı nedir? Neye yaratılmış insanoğlu? Yüce Allah insana diğer varlıklar arasında niye bu kadar önem vermiş diye soruyor. Şimdi aslında tabii varlıklar içinde insanın çok özel bir yeri var. Yüce Allah insanoğlunu yaratmış ve ona gerçekten çok önem vermiş ve kendisi için çok büyük yatırımlar yapılmış. Mesela Hucurat Suresi 13. ayet-i kerime de şöyle buyuruyor. Nesavzubillah. Ya eyyühennas, ey insanlar. İnna halaknakum bidekire ve ünsa ve cealakum şube ve kabel ve kabaile tarifi ayetinde ey insanlar ifadesi ey Adem oğulları, ey Adem kızları anlamına gelir bildiğimiz gibi. Yani yeryüzüne dağılan Adem oğulları, Adem kızları. İnna halaknakum. Hiç şüphesiz biz sizi min zekere ve ünsa, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Yani başlangıçta bir Adem ve Havva yaratıldı, vardı. Siz hepiniz onlardan meydana geldiniz. Ondan sonra vecaalnakum şuben ve kabaile ta'rifu. Sizi bir takım şubelere, milletlere, kabilelere ayırdık. Dünya üzerinde sizi çeşitli milletlere ayırdık. Niçin yaptık bunu? Lita'arafu. Birbirinize tanışasınız, görüşeceğiniz, bilişesiniz diye. Ta'aruf. Yani birbirinizden kopmak, yabancılaşmak, birbirinin başı boynuna sarılırcasına düşmanlık yapmak değil. Aksine ta'aruf için. Örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan şekilde birbirinizden alışverişleriniz olsun. Kültür alışverişi olur bu. Hikmet dediğimiz bilim, teknoloji vesaire alışverişi olur. Dolayısıyla çeşitli milletler, toplumlar ayrı ayrı yeteneklerini kullanır. Belli medeniyetler meydana getirir ve karşılıklı bunların birbirine alışverişi olur. Bu şekilde taarruf meydana gelsin diye sizi çeşitli milletlere, kabillere böldük. Yoksa hiç bölmeden tek ümmet halinde de insanlar kalabilirdi. Fakat bu konudaki ayetin sonundaki ölçü şöyle konuyor. İnne ekremukum indallahi etkâküm. Ancak sizin Allah katında en şerefliniz, bütün bu Adem oğulları, Adem kızları çeşitli milletler arasında, etkâküm, sizin Allah'tan en çok sakınanınızdır. Yani Allah'a karşı gelmekten en çok sakınanınız, takva sahibi olanınız hangi milletse, işte Allah katında en itibarlı, en şerefli olan odur diye bir tercih yapılmış. İnna Allah alimun habir. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir, her şeyden haberdardır buyurulmuş. Şimdi dolayısıyla bu gibi ayetlerde insanoğlunun temelde Adem oğlu, Adem kızından yaratıldığı, dünyanın her tarafına yayıldığı anlaşılıyor ama acaba niçin yaratıldı konusunda başka bir ayet-i kerimede nesnafdır ve mahalatul cemle vel insa illa liyabudun ayetinde ben insanlara ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bana ibadet etsinler. Bir okuyuşta liyabuduni liyarufuni, beni tanısınlar, beni bilsinler, bana itaat etsinler diye yarattım şeklinde ayet-i kerime tefsir ediliyor. Dolayısıyla insanların yeryüzüne inişi, gelişi bir imtihan devresi geçirmek üzere oluyor ve dünya gezegeni insanoğluna bütün halinde nimet olarak bahşedilmiş. Yani dünya gezegeni insanoğlu için yaratılmış. Bununla ilgili birçok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler bulunuyor. Mesela bir ayet-i kerimede esnafıra Hüvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemiyan ayetinde o Allah ki dünyayı hepsini olduğu gibi sizin için yaratandır, yaratmıştır. Dünyayı olduğu gibi. Dünya gezegenini insanoğlu için yaratmıştır. Hepsini. Demek ki dünyadaki bitkiler alemi, hayvanlar alemi, efendim deniz ürünleri, yeraltı zenginlikleri, yerüstü toprak zenginlikleri, madenler gibi bütün değerler insanoğlu için yaratılmış. Ve insana istifade edilecek şekilde sunulan nimetler olarak bunların yaratıldığını görüyoruz. Dolayısıyla insana buradan çok büyük değer verildiği anlaşılıyor. Başka bir ayet-i kerimede mesela وَسَخَّلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمْعًا مِنْهُ ayetinde göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah sizin için yaratmıştır. جَمْعًا مِنْهُ yani bunlardan hiçbirini ayrım yapmadan tamamını sizin için yaratandır, yaratmıştır. Kendi nezdinden bunları sırf insana hizmet olsun, bunlardan yararlansın amacıyla yaratmış. Şimdi göklerde ve yerde ne varsa buyurulunca konu çok genişledi. Göklerde olanları da Allah insanoğlu için yaratmış. Ve bunlarda da insanoğlu için birçok faydalar var. Neler var mesela bakıyoruz. Güneşten insanoğluna dünyaya ne geliyor? Işık geliyor, ısı geliyor, renkler geliyor güneşten. Dünyaya uzaklığı nedir? 150 milyon kilometre. Yani 150 milyon kilometreden gece gündüz, kış yaz güneşten sürekli olarak bir nimet akışı var. Trilyonlarca dolar ödense anlamayacak olan bir nimet hiçbir bedel istenmeden Cenab-ı Hak tarafından güneş enerjisi yoluyla dünyaya sağlanmış mesela. Büyük bir nimet. Bunun için hangi bedel ödeniyor? Mesela hangi bedelin karşılığında biz güneşten olan bu nimetleri alıyoruz. Bir bedel ödediğimiz yok görünürde. Bizden istenen sadece Allah'ın emrine uymak, ona ibadet etmek, ona itaat etmek. Haramlara düşmeden emrettiklerini yerine getirmek isteniyor. Bu da zaten insanın faydasına olan bir durum oluyor. Şimdi dolayısıyla insanoğluna bu derece büyük nimetlerin verilmesi ona olan verilen değeri gösteriyor. Yani diğer mesela cinler alemi var, melekler alemi var, şuur sahibi. Bir de insan varlığı zaten tespit edilmiş. Üç çeşit varlık şuur sahibi evrende bilinen. Diğerleri bitkiler alemi, hayvanlar alemi, camit varlıklar. Kendi yaratılışları gayesi içinde hareket ediyorlar, varlıklarını sürdürüyorlar. Fakat bu üç çeşit varlık bir imtihanın içinde bir görev üstlenmiş. Mesela cinler insanı şaşırtma, vesvese verme görevin üstüne almış. Cenab-ı Hak'tan bunu talep etmiş iblis ve cin grubu. Bunu uygulamaya devam ediyor. Meleklerin Yüce Allah'ın verdiği bir görev var. Her birinin bir görevi var. Onun dışına çıkmadan tam itaat üzere hareket ediyorlar. Fakat insan varlığına geniş imkan tanınmış. İrade-i cüziye dediğimiz hayra da şerre de müsait hale getirilmiş insanoğlu. Ve kendi iradesiyle, seçimiyle hayrı tercih ederse ilerleye meleklerin fevkine çıkacağı kabul ediliyor. Eğer şer yolunu, kötülük yolunu tercih ederse kendi iradesiyle bu defa da esfel-i safilin denilen en aşağılara inme insanoğlunda yeteneği var. İnsanoğlu iki yönlü bir durumu olduğu için İmam-ı Azam Hazretleri bu serbestlik sebebiyle, kendi iradesiyle hayrı tercih ederek ilerleyen insanoğlu meleklerin fevkine çıkabilir görüşüne ulaşmış son görüşünde ve asıl gaye varlığın insanoğlu olduğu ifade edilmiş. Yani üç tane varlıktan, şuur sahibi varlıktan cinler alemi, iblis, şeytanlar, şeytan alemi, ondan sonra melekler alemi, bir de insan varlığı arasında insanların asıl gaye varlık olarak yaratıldığı kanaatine ulaşmış. Evet, insanoğlu için tabii dünyada yapması gereken konular semavi dinlerde açıklanmış. İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an-ı Kerim kitaplar halinde bunları insanoğluna ulaştıran semavi kitaplar. Dolayısıyla asıl bu son ümmet, tabii ki İslam ümmeti, diğer ümmetlerden daha farklı olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Mesela bir ayet-i kerimede nesne olarak "Küntüm hayr ümmetin uhridet linnâsi te'muru bil ma'ruf ve tenhevne anil münker" ayetinde "Küntüm hayr ümmetin" siz en hayırlı ümmet oldunuz, ümmetsiniz. Hangi ümmet? Siz buyurulduğuna göre İslam ümmeti, bu son ümmet. Uhridet linnâsi insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri birçok ümmetler geçmiş, toplumlar geçmiş. Bunların içinde en son Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti en hayırlı ümmet olarak nitelendirilmiş. Peki özelliği nedir? Te'emmurune bil ma'rufi ve tenehevne al münker. Siz iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Yani iyiliği istersiniz, insanların iyi olmasını temenni edersiniz ve insanlara iyiliği telkin edersiniz. Maruf olan, örf, maruf kelimesi örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan, akla uygun olan, hatta ortak insanlık değeri sayılabilen, değerli olan bir takım maruf olan şeyleri, iyilik ne varsa iyilik adına bunun yayılmasını arzu edersiniz ve insanlara bunu tebliğ edersiniz, emredersiniz, duyurursunuz. Böyle bir misyonunuz vardır sizin İslam ümmeti olarak. Bir de vetenhemral münker ve kötülüklerden de insanları nehyetmeye çalışırsınız, vazgeçirmeye çalışırsınız. Demek ki bu ümmetin bir özelliği, bir müminin nerede bir iyilik varsa o iyiliğin arkasında durmak, onu desteklemek. Dolayısıyla iyiliği insanlara yaymaya, duyurmaya çalışmak. nerede bir kötülük görürse kötülüğü engellemeye çalışmak. Bir haramın, kötülüğün işlendiğini. Hırsızlık olur bu, gasp olur, rüşvet olur, içki olur, kumar olur. İnsanlara zararlı olan münker dendiği zaman haram veya mekruhları ifade ediyor bildiğimiz gibi. Nerede çirkin olan bir iş görürse bunun karşısında yer alır. Şimdi bu nehyetme, yani kötülüğü yasaklama, kötülüğün karşısında durma, onun karşısında tavır alma konusu başka bir diğer bir hadis-i şerifte aslında bunlarla mücadele konusunda çok sağlıklı bir ölçü ortaya koymuş. Dolayısıyla bir kimse men ra mümkün münkeren felyugar bir yedihi buyurulmuş mesela. Bir münkeri görse, gördüğü zaman bir kimse men ra mümkün münkeren, sizden birisi bir münkeri, haramı veya mekruhu işlendiğini gördüğü zaman felyugar bir yedihi, onu ile eli de değiştirsin. Yani onu engellesin. Güç kullanarak onu engellesin. Birinci madde. Fe in lam yestati, fe men lam yestati. Eğer buna gücü yetmezse, eliyle engellemeye gücü yetmiyorsa, o zaman febilisanihi, diliyle değiştirsin. Yani uyarsın karşı taraftakini. Yani kardeşim bu içki çok zararlı. Bunu keşke içmeseniz. Bu sigara çok zararlı, kendine yazık ediyorsun gibi diliyle, eğer uyarma ortamı imkanı varsa. Veya bir hırsızlık olayında, gasp olayında, rişvet konusunda ve diğer İslam'ın yasakladığı bir konuda kardeşini bunlarla, haramla meşgul gördüğü zaman diliyle uyarması, eliyle mani olamıyorsa. Feillem misetehu, eğer buna da gücü yetmezse, diliyle söylese fayda sağlamayacak, tepki görecek. Efendim ciddi zarara uğrayacak. Dolayısıyla diliyle de müdahale etme imkanı yoksa febi kalbihi, kalbiyle buğz etsin buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki en azından böyle bir kötülüğü gördüğü zaman bir müminin kötülük karşısında hani susan zaten dilsiz şeytandır. Hadis-i şerifi ayrıca var. Yani bir kötülüğün işlendiğini gören bir kimse uyarmayıp, konuşmayıp da susarsa dilsiz şeytan gibi olur buyurulmuş. Ve en azından bu üç durumdan birisiyle amel edilmesi istenmiş. Ya eliyle engelleyecek, gücü yetiyorsa tabii ki. Ya diliyle uyarmak yoluyla vazgeçirmeye çalışacak. Veya üçüncü sırada buna gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz edecek. Yani o harama katılmayacak. Kardeşimiz kendine yazık ediyor. Keşke bu içki içmese, kumarı oynamasa ne kadar güzel olur. Bu rüşvet konusuna bulaşmasa ne kadar iyi olur anlamında. Kalbiyle onun hidayetine dua etmesi, temenni etmesi ve bu harama karşı buğz etmesi hadis-i şerifte istenir. Fakat tabii hadisin sonu şöyle bitiyor. Ve derke dafir iman. Ancak eliyle ve diliyle mücadeleyi bir tarafa bırakarak sürekli olarak sadece kalbiyle buğz etmeye yönelmesi, bununla yetinmesi imanın zayıf tarafıdır buyurulmuş. Yani bir bakıma C şıkkı tercih edilmemesi gereken bir şık olduğu anlaşılıyor. Elle ve dille mücadele etmek, uyarmaya çalışmak esas alınmış. Fakat işte alimler yine de bunu değerlendirirken aslında her önüne gelen gördüğü bir haramı, kötülüğü eliyle güç kullanarak engellemeye çalışırsa bu anarşiye sebep olur, kargaşaya sebep olur endişesiyle demişler elle engellemek kamunun görevidir, devletin görevidir yani. Kötülükleri önlemek devletin görevidir. Her önüne giren önlemeye kalkarsa güç kullanarak kargaşa meydana gelir. Ve bu işi üstlenen kötülükleri önlemekle görevlendirilen bir takım devlet adamları, görevliler olması gerekir. İşte günümüzdeki emniyet güçleri, askeri güç gibi güçler bir kötülüğü engellemede asıl bu görev üstlenmeli. Ondan sonra diliyle mücadelede alimlerin görevidir denmiş, ilim ehlinin. Neden? Onlar o kötülüğün dayandığı delili zikrederler. İşte Kur'an-ı Kerim'e göre kardeşim bu caiz değildir. Hazreti Peygamber'in filanca hadis-i şerifine göre bu yasaklanmıştır. Keşke bu kötülüğü yapmasan derken Dolayısıyla arka plandaki delili de zikreder İslam bilgini. Asıl diliyle mücadele etmek onların görevidir denmiş görev taksimi anlamında. Buğz etmekte eliyle engelleme gücü olmayan, diliyle de konuyu anlatamayan, karşısındakine bunu izah edemeyecek durumdaki avam dediğimiz halk da bu harama karşı kalbinde buğz besleyerek, katılmayarak, keşke şunlar da olmasa diye kalbinden en azından temenni ederek C şıkkında yerini alır şeklinde bir görev taksimi tarzında hadis-i şerifi değerlendirenler de olmuş. Tabii bu arada müminlerin genel olarak bu gibi konularda alabileceği tavırla ilgili şu ayet-i kerime de bize bir fikri veriyor. Nestağfirü ve teavünü aller bir ve takva. Mesela bir ve takva hususunda yardımlaşınız. Buyuruyor ayet-i kerimede emir sigasıyla. Bir ve takva. Yani iyilik ve Allah'ın emirlerine karşı gelme. Dolayısıyla takva sahibi olma konularında birbirinizi destekleyin, yardımcı olun. İyi olanların, iyiliğin arkasında olun. İyiliği destekleyin. وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى السَّبَلُدُوَانِ Nerede bir günah ve düşmanlık varsa onun karşısına yer alın. Ve onlarla yardımlaşmayın, desteklemeyin. Demek ki iyilik ve kötülük diyelim toplumda belliyse bizim iyilik tarafına yer almamız, hayır tarafında yerimizi almamız, desteklememiz. Nerede de günah sayılabilen ve düşmanlık meydana getirebilecek bir takım faaliyetler varsa onların karşısında olmak ve onları desteklememek. Velâ teâvenû, yardımlaşmayınız. Alel ismel udvan, günah ve düşmanlıklar konusunda yardımlaşmayın, birbirinizi desteklemeniz buyurulmuş ayet-i kerimede. Tabii bu da bize genel olarak toplum içinde nasıl davranmamız gerektiği, hangi yerde, hangi noktada yer almamız gerektiği konusunda ölçü veren ayet-i kerime oluyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, mümin, Müslüman dendiği zaman, yani Müslüman olmayan bir kişiyle Müslümanı birbirinden ayırt eden ana vasıf nedir diye soruyor. Yani Müslümanın, müminin tarifi nasıldır? Tarif etme gerektiğinde. Yani Müslümanı İslam nasıl tarif ediyor? Nasıl tanımlıyor diye sormuş. Şimdi bununla ilgili Buhari hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Kütüb-i Sitte hadislerinden. El-Müslimü men selimel müslimüne min nisani ve yedihi hadis-i şerifinde Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kimsedir diye tarif edilmiş mesela. Diğer insanların güvendiği kişidir. Selamette olduğu, bu kardeşimizden bana zarar gelmez diyebildiği kişidir Müslüman bir defa. Bu kardeşimden bana zarar gelir, benim malıma, canıma, ırzıma zarar gelir diye güvenmiyorsa bir defa o Müslümanlığın, o kişinin Müslümanlığında zayıflık var demektir. Hatta bir rivayette el-Müslim men selimen nasu min lisanihi ve yedihi rivayeti de var. Yani diğer Müslümanların değil, diğer insanların güvende olduğu. Diğer insanların dendiği zaman Müslüman olmayanlar da giriyor. Yani bir toplumda mesela Müslümanlar var, Hristiyan var, Yahudi var ve diğer azınlıkta olan kardeşlerimiz, bir toplumun fertleri var mesela. Çeşitli inanç grupları diyelim. Bunların da Müslümana güvenmesi gerekiyor. Yani bir bu Müslümandan bana zarar gelir diye güven duymuyorsa ki ikinci tarifte yine o Müslümanın halinde bir zayıflık var demektir. Yani öyle bir güven meydana getirecek ki Müslüman, Yahudi ve Hristiyan olan zimmet ehli dediğimiz kimseler de ona güven duymuş olacak. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nda olmuş. Birçok gayrimüslimler var Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde mesela. Nüfusun önemlice bir bölümü Osmanlı İmparatorluğu'nun yayıldığı beldelerde, bölgelerde ehli kitap dediğimiz kimseler. Kiliseler ayakta, havralar Osmanlı İmparatorluğu döneminde kendi varlıklarını sürdürmüşler ve bunlara kesinlikle dokunulmamış. Zimmet ehli devletin kontrolü ya da muhafazası altında diyelim, koruması altında mal, can, ırz ve inanç hürriyeti. Bu dört madde kesinlikle gayrimüslimler için koruma altında tutulmuş. Ve devlet bunu sorumluluk olarak kabullenmiş. Yani devletin Osmanlı İmparatorluğu'nun yasalarında diyelim, ana ilkelerinde ve İslam'ın özünde zimmet ehli dediğimiz kişilerin mal, can, ırz ve din özgürlüğü, inanç özgürlüğü, serbest ibadetlerini kendi inancına göre yapma hürriyeti onlara tam olarak tanınmış. Bu konudaki bir eksiklik devletin zaafı olarak kabul edilmiş. Onların malına zarar gelmez, canına zarar gelmez, getirilmemelidir yani. Irzı güvence altında olmalıdır hanımların, hanımefendilerin. Dolayısıyla dini inançlarında da rahat ve serbest olmalıdırlar. Bu dört ülkeyi Osmanlı İmparatorluğu en rahat kullanan devletler arasındadır. Yani dünya milletlerinde Osmanlı İmparatorluğu kadar, Osmanlı Devleti kadar gayrimüslimlerin hakkını, hukukunu koruyan devlet çok azdır. Dolayısıyla bu şekilde toplumda bir güven meydana geliyor. Yani Müslümana güveniliyor. Benim malım, canım, ırzım, kilisem, havram güvence altındadır diyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi bana zimmet ehlinin bir hakkıyla gelmeyin diyor ahirete Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Benim huzuruma gelirseniz bir ehli kitap dediğimiz zimmet ehlinin, bir Hristiyanın, Yahudinin ehli kitaptan olan birisinin hakkını yemiş olarak benim huzuruma gelirseniz ben sizinle mücadele ederim ve onun hakkını sizden onun hakkını alıp o kendisine vermek isterim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir hakla yarın kıyamet gününde benim karşıma çıkmayın buyuruyor mesela. Ve bunun Müslümanla ilgili söylememiş Peygamberimiz. Özellikle onları İslam toplumu büyük çoğunluk teşkil ettiği için, onlar azınlıkta kaldığı için onların ezilmesini önlemek üzere Allah'ın Resulü'nün bu hadis-i şerifi buyurduğu kabul edilir. Onları koruma altında tutmak açısından, ezilmemeleri, zulme uğramamaları açısından buna benzer güvenceler verilmiş. Şimdi dolayısıyla Müslümanın tarifinde bunu hemen görüyoruz. Mesela başka bir hadis-i şerifte müminin tarifi var. Yine Buhari iman 7, Müslim iman 71 nolu hadis-i şerifte la yu'mine hatukum hatta yuhubbeli khihi ma yuhubbili nefsi hadisinde, hadis-i şerifinde sizden hiçbiriniz kendisi için sevdiğini diğer başkaları için de diğer kardeşleri için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz buyurmuş Peygamberimiz. Yani kendimiz için sevdiğimizi kardeşimiz için de sevmek. Kendimize yapılmamasını istediğimiz bir kötülüğü başkasına yapmamak mesela. Önce elimizi vicdanımıza koyarak acaba bu kardeşimin yerine ben olsaydım ne olurdu? Hatta Allah'a dostları mesela kapımıza gelen bir dilenci diyelim, aç kalmış, bir yardım istiyor falan. Aslında ona yardım ederken ben ona yardım edecek durumdayım. Onun yerinde ben olsaydım ne yapardım diye o anda düşünmesi gerekir diyorlar. Kapımıza gelen o fakiri, yoksulu, yoksula bir şeyler verirken acaba onun yerinde ben olsaydım, ben de olabilirdim. Cenab-ı Hak bana bu imkanı bahşetmiş. Evim var, yerim var, işim var, cebimde param var, evimde bol miktarda yiyeceklerim var, fazla elbiseler var. Ama bu kardeşimin yok. Parası yok, yiyeceği yok. Üzerinde efendim eski elbiseler var. Onun yerine ben de olabilirdim diye düşünebildiğimiz anda taşlar yerine oturuyor. O zaman ona göre davranıyoruz. Çünkü biz veren durumundayız, alan durumunda değiliz. Veren el durumuna Cenab-ı Hak bize onu nasip etmiş. Alan el durumuna düşen kişi gibi de olabilirdik. Bunu o anda düşünmemiz gerekiyor. İşte hadis-i şerifte kendisi için sevdiğini, olmasını istediğini kardeşi için de sevmedikçe, kendisine yapılmasını istemediği şeyi kardeşine de yapılmasını istemediği sürece bir kimse gerçek mümin olamaz buyurulmuş. Bunu Süleymaniye Camisi'nde olması lazım. Öğrenciliğimiz sırasında hocalarımızdan birisi Yüksek İslam Enstitüsü döneminde bir turisti gezdirirken Süleymaniye Camisi'nde bu hadis-i şerifin yazılı olduğu levhanın anlamını, müminin tarifini İngilizceye çevirerek anlatınca bir İngiliz mimara şöyle demiş bu hadis-i şerifin manasını İngilizce olarak anladıktan sonra, ya bu çok müthiş bir tanım demiş, yani inanan kişi için bir mümin, bir Müslüman kendisi için istediğini başkaları için istedikçe veya kendisine yapılmasını istemediği bir kötülüğü başkasına da yapmadıkça, yapılmasını istemedikçe böyle bir yaşantıyı, anlayışı hayatında hakim hale getirince bu müthiş bir şey demiş. Yani yeryüzündeki bütün medeniyetler yok olsa, insanda sadece bu duygu olsa, insanlarda sadece bu duygu geliştirilse, kendisi için neyi arzu ediyorsa diğer insanlarda da bu olsun. Kendisi için hangi kötülükleri arzu etmiyorsa başkalarına da bu kötülük yapılmasın. Kendisi yapmayacağı gibi başkalarının da yapmasını istemeyecek derecede bir kimsede sağlam bir kişilik, sağlam bir karakter meydana gelirse, yeryüzündeki bütün medeniyetler yok olsa bu peygamber sözü yeniden medeniyetleri ihya edebilir demiş. Sınıfta o zaman bundan 45 yıl önce öğrenciliğimiz sırasındaki dersimizde bir hocamız bunu anlatmıştı. Yani Avrupa'dan gelen bir mimarın bu hadis-i şerifi İngilizcesini tercüme edilip anladığı zaman bu sözleri söylediğini ifade etmişti. Elhamdülillah İslam böyle bir din. Daha ilk tanımında çok şeyler var. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, komşu hakkı hukukuyla alakalı İslam ne gibi ölçü getirmiştir diyor. Komşu hakkı hukuku konusunda. Şimdi komşuluk tabii bildiğimiz gibi dünya hayatında beraber olduğumuz, sürekli yakınımızda olan, akşam sabah karşılaştığımız kişiler anlamına geliyor. Hiç akrabamız olmadığı halde bitişik komşumuz, alt kat, üst kat gibi aynı apartmanda beraber olmak durumunda bulunduklarımızla haklar meydana geliyor. Ne gibi haklar gibi meydana geliyor? Bir defa aynen mümin ve Müslümanın tanımında olduğu gibi Allah'ın Resulü güven sağlamak komşular arasında. Buna çok önem vermiş. Ve şöyle buyurmuş, yemin ederek, Allah'a yemin olsun ki komşusunun emin olmadığı, kendisine güvenmediği kimse vallahi gerçek mümin olamaz buyurmuş Peygamberimiz. Yani komşusunun kendisine güvenmediği, benim malıma, canıma, ırzıma, namusuma bu komşudan zarar gelir diye endişe duyduğu, güvenemediği kimse vallahi gerçek mümin olamaz buyurmuş Allah'ın Resulü. Gerçek mümin olabilmesi için güven sağlaması lazım anlamında. Komşunun komşuya güvenmesi asıl oluyor. Dolayısıyla komşularla diyelim karşılaştık. Selamlaşıyoruz mesela. Selam veriyoruz komşumuza. Halini, hatını soruyoruz. Selam vermek nedir? Sünnet. Almak vacip. Hemen komşumuzla karşılaştığımız anda ibadet başlıyor. Ecir kazanma başlıyor. Daha apartmanın içinde, kapısında, neyse bahçesinde karşılaşıldığı zaman ilk ibadet selamlaşmayla, arkasından bir de musafaha yaparsak elleri arasından günahları dökülür gider buyuruyor Peygamberimiz. İki mümin karşılaşır, selamlaşır, arkadan musafaha yaparlarsa elleri arasından günahları dökülür gider. Şimdi komşularla olan bu ilişkiler bizim akşam sabah bir bakıma bir ibadet içinde ecir kazanma kaynağımız haline devam edip gidiyor. Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin bir komşusuyla olan ilişkisi nakledilir kaynaklarda. Kendileri bitişik komşusu bir Hristiyan komşusu varmış zamanında. Dolayısıyla tabii yıllar geçiyor. Komşusuyla komşuluk ilişkileri çok iyi yerinde, birbirinden çok memnunlar. Fakat komşusuna İslam'a davet ederek kesin bir tebliğ yapmada acele etmiyor Mahmud Ali Hazretleri. Fakat günü geliyor. Bir cuma sabahı, cuma namazına gitmek üzere evden çıktığında Hüdayi Hazretleri, tesadüfen komşu da çıkmış. İşte selamlaşmanın arkasından yürürlerken, nereye gidiyorsun komşu? İşte ben kiliseye gidiyorum demiş. Günah birikti biraz. Günah çıkartacağım papazdan. Sen nereye gidiyorsun? Ben işte cuma namazı, bugün cuma biliyorsunuz bizim. Öğlen büyük kalabalık namazımız oluyor. Oraya gidiyorum. Namaza gidiyorum. Biraz yürürlerken artık komşusuna hak dini tebliğ etmenin zamanı geldiğini düşünmüş Mahmud Ali Hazretleri. Ya komşu demiş, bak beraber yürüyoruz şimdi. Biraz sonra yollarımız ayrılacak demiş. Sen kilise tarafına döneceksin, ben cami tarafına. Yarın kıyamet gününde de yollarımızın ayrılmasından endişe ederim demiş. Yani şimdi demiş komşuyuz birbirinden, biz sizden memnunuz demiş. Bir zararınızı görmüyoruz. Şeyler, aileler de karşılıklı yardımlaşıyor yerine göre. Siz de bizden bilmiyorum memnun musunuz? Memnunsunuz belki. Ama yarın kıyamet gününde yollarımız ayrılmasını endişe ediyorum. Orada da komşu olmak, beraber yürüyebilmek için ya cami yolu doğru ve ya da kilisenin yolu doğru. İki doğru bir arada olmaz demiş. İkisinden birisini doğru olarak almamız gerekmez mi? Şimdi ben cami yolu doğru desem sen bana güvenmezsin. Sen de kilisenin yolunun doğru olduğuna inanıyorsun. Sen kilisenin yolu doğru diye beni davet etsen ben de caminin yolunun doğru olduğuna inanıyorum. Ben de gelmem. Şöyle bir şey hatırıma geldi demiş. İstersen bu işi Yüce Allah'a havale edelim. Bu akşam demiş şöyle boy abdesti alalım, niyetli yatalım. Cenab-ı Hak bize doğru yolu göstersin demiş. Yani rüya mı görürüz, nasıl olur bilmiyorum ama demiş. Hanımınızla böyle konuşarak demiş, şey yapsanız, bu şekilde niyetli yatsanız, biz de o şekilde, ben de öyle yatayım demiş. Bu gece bakalım Cenab-ı Hak ne gösterecek demiş. Yani bu dünyada bunu, doğru olanı bulmaya çalışalım demiş. Olur demiş komşusu, bak bunda bir kötülük, bir şey yok demiş. Hakikaten dediğiniz doğru demiş. Ya cami yolu doğru ya kilisenin yolu doğru. İki doğru bir arada olmaz. O zaman gerçekten o akşam niyetli yatmışlar. Tabi gecenin ilerleyen saatlerinde Mahmud Hüdayi Hazretleri Cenab-ı Hak'a dua ediyor. Ya Rabbi ben cami yolunun demiş, kendi İslam yolunun hak olduğunu inanıyorum, biliyorum. Komşuma hidayet ver diye dua etmiş tabii ki. Gecenin ilerleyen saatlerinde artık komşusu uyudu, uyumadı. Kapı çalınmış. Hristiyan olan komşusunun kapıyı açmış. Bakmış nur yüzlü birisi. Selam vermiş. Ben demiş Muhammed Mustafa'yım. Son peygamberim. Buyurun efendim. İçeri girmiş. Şu divana oturmuş. Ondan sonra bugün demiş Mahmud Hüdayi ile konuştuklarınızı biliyorum. Kiliseyle cami yolunun hangisinin doğru olduğu konusunda bir şeyiniz olmuş. İşte son din, hak din İslam'dır. İsa bir peygamberdir. Sizin İncil'iniz de hak kitaptır doğru şekliyle. Tevrat da Hazreti Musa da benim Hazreti Musa peygamber kardeşlerimdendir. Dolayısıyla onlar da peygamberdir. Onlar da semavi kitaptır. Ama son kitap Kur'an'dır. Ve bu da Yüce Allah tarafından bana verilmiştir. İslam son dindir. Buna girmek için kelime-i şehadet gerekir. Kelime-i şehadet getirmeyi arzu eder misiniz? Olur diyor. Kelime-i şehadeti getiriyor Mahmud Hazretleri. Bu arada hanım da uyanmış. Hanımı da izliyor zaten. O da kelime-i şehadeti getirmiş. İslam'a girmişler. Ondan sonra bundan sonrasını size Mahmud Hüdayi komşunuz öğretir demiş Peygamberimiz. Müsaade isteyerek ayrılmış. Sahne burada bitiyor. Tabi bu rüya mıydı? Ama şu divanda oturdu diyor. Hanımım da gördü diyor Peygamberimizi. Ve tabi ertesi sabah hemen Hazreti Mahmud Hazretlerini arıyorlar. Dolayısıyla gözyaşları içinde İslam'ı öğrenmeye mesela başlıyorlar. Şimdi buna benzer komşuluk hukuku açısından hulasa acele etmeyerek İslami çerçeve içinde komşuların birbirini sevmesi, güvenmesi sonucunda bakıyorsunuz. Hidayetler nasip oluyor ve komşular birbirine kaynaşıyor. Anadolu'nun birçok yerlerinde buna benzer güzel komşuluklar devam ede gelmiş. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler ve geceler dileriz. Hoşça kalınız.